20 Ağustos Çarşamba sabahından herkese günaydın. Hafta ortasında çoğu çarşamba olduğu gibi mikrofon başında ben Gizem. Yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında daha sizlerleyim. Bugünün bülteni BMI Business School destekleriyle ulaşıyor. 2004 yılında kurulan ve akademi ile iş dünyası arasında bir bağlantı kuran BMI Business School, bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerini destekleyen eğitim programlarıyla iş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmayı, bireylerin ve kurumların gelişimine fayda sağlamayı amaçlıyor. Ayrıntılarsa bültende. Piyasalar ve ekonomi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Ağustos ayı toplantı özetini yayımladı. Küresel enflasyon baskılarının para politikalarında ve küresel finansal piyasalarda veri duyarlılığını artırdığını açıklayan kurul, kısa vadede enflasyonda görülebilecek oynaklıkların para politikası duruşu açısından yakından izlenecektir ifadesine yer verdi. Para Politikası Kurulu, enflasyonu kalıcı olarak düşürme ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmaya odaklanacağının vurgusunu yaptı. Para Politikası Kurulu özetinde, Temmuz ayı tüketici fiyatlarının %1,80 oranında artıp, yıllık enflasyonun 1,42 puan yükselişle %18,95 seviyesine ulaşmasını gıda ve enerji gruplarındaki artışla ilişkilendirdi. Kurul, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artışını, küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışa bağladı. Uluslararası Para Fonu, Taliban yönetimini tanıma konusunda uluslararası arenadaki belirsizlikleri gerekçe göstererek 500 milyon dolar değerindeki Afganistan Ulusal Fonu'na erişim engeli getirdi. Öte yandan, ABD'nin ülke banka hesaplarında tutulan 7 milyar dolara yakın Afganistan Ulusal Rezervini dondurma iddiası, Biden yönetiminden bir yetkilinin açıklamasıyla doğrulandı. Henüz resmi açıklamanın yapılamaması ve dinamik süreçte güvenliğin sağlanması için anonim kalan yetkilinin açıklamasına göre Fed dahil ABD bankalarında tutulan hiçbir Afganistan devleti hesabı Taliban'a açılmayacak. ABD Merkez Bankası 27-28 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Fed toplantıda ekonominin sürdürülebilir %2 enflasyon ve maksimum istihdam hedeflerine doğru ilerleme kaydettiğini açıkladı. Bir süredir kamuoyunun beklediği varlık alımlarını azaltma konusundaysa Fed üyeleri fikir ayrılığına düştü. İş Dünyası. Toyota, küresel çapta devam eden çip sıkıntısı nedeniyle Eylül ayına ilişkin küresel üretim tahminini %40 azalttı. Eylül ayı küresel tahmini yaklaşık 900 bin araç olan şirket, beklentisini 500 bine indirdi. Toyota Türkiye, geçtiğimiz günlerde yaşanan çip kıtlığı sebebiyle Adapazarı'ndaki fabrikasında üretimi 20 Ağustos-5 Eylül arasında durduracağını açıklamıştı. Almanya'da Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin 3000 firmayla gerçekleştirdiği ankete göre birçok şirket, pandemi sonrası ekonominin toparlanmasını etkileyen tedarik sorununun gelecek yıla kadar devam etmesini bekliyor. Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin Dış Ticaret Başkanı Volker Trier, konuyla ilgili yaptığı yorumda, ham madde sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunları Almanya ekonomisini tam anlamıyla etkiliyor. Mevcut gelişmeler, ekonomik toparlanmayı önemli ölçüde zorlaştırabilir, dedi. Wall Street Journal'ın haberine göre Amazon ABD'de büyük fiziksel perakende mağazaları açmayı planlıyor. İlk mağazalarını Ohio ve Kaliforniya'da açmayı planlayan şirketin mağazalarının yaklaşık 30 bin metrekare olacağı ve dünyaca ünlü markalarında ürünlerini satacağı iddia edildi. Politika. Avrupa Birliği'nin dijital COVID-19 sertifika uygulamasına AB'nin onay verdiği aşıları olan Türkiye vatandaşları da dahil oldu. Aşı bilgilerini içeren e-nabız ve HES gibi uygulamaların AB tarafından tanınması kararlaştırıldı. Karara Kuzey Makedonya ve Ukrayna da eklenirken bu ülkelerin aşı belgelerine denklik tanındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından aşı olmayanlar için COVID-19 tedbirlerine ve sığınmacılar konusuna ilişkin açıklamalar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını, öğrencilerle irtibatlı aşı olmamış öğretmen, personel, üniversite öğrencisi ve çalışanlarından haftada en az 2 kez PCR testi isteneceğini, konser, sinema, tiyatro gibi kalabalık etkinliklerde ya da uçak ve şehirler arası yolculuklarda aşı olmayan kişilerden PCR testi isteneceğini duyurdu. Göçmen konusundaysa, Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olma gibi bir sorumluluğu yoktur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri gönderme merkezlerinin sayısının ve kapasitesinin artırıldığını, Türkiye'de toplamda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu bildiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin güvenliği için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını, Kabil Havalimanı'na yönelik bir saldırı olmadığını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Kabil'de 5200'den fazla ABD askeri olduğunu ve 31 Ağustos'ta tamamen çekilme planının halen geçerli olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden da bölgeden tahliye edilen ABD vatandaşı sayısının günlük 5000 ila 7000 arasında olması halinde herkesin zamanında çıkarılabileceğini ifade etti. BBC Türkçe'nin Reuters'tan derlediği habere göre Kabil Havalimanı'nda pazar gününden bu yana 12 kişi yaşamını yitirdi. Taliban'ın havaalanı ve çevresindeki yolları kontrol ettiği bildirildi. Taliban sözcülerinden Vayadullah Haşimi, Afganistan'da demokratik bir sistem kurulmayacağını, uygulanacak siyasal sistemin tartışmasız şeriat olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, ülkeler arası ilişkilerde iyileşmeye gidileceğine dikkat çekildi. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'de yatırım yapmayı düşündüğünün sinyalini verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Enver Gargaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda ikilinin görüşmesini tarihi olarak değerlendirdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davası kapsamında yargılanan, aralarında dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkındaki hapis cezasını onadı. Hapis cezası kesinleşen isimlerin avukatlarının yaptığı infaz erteleme talebinin reddedilmesi üzerine sanıklar için yakalama kararı çıkarıldı. Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı bıçakla yaraladıktan sonra tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Samet Ağ, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Olayın ardından 22 gün hastanede tedavi gören Özlem Ağ, "Serbest bırakıldığı için öldürülmekten korkuyorum. Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor?" diye tepki gösterdi. Özlem Ağ'ın tahliye kararına ilişkin yaptığı itiraz kabul edilmedi. Haiti'de cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2189'a yükseldi. 12.268 kişinin de yaralandığı felakette 60.000'den fazla evin yıkıldığı, 76.000 evin hasar gördüğü açıklandı. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Pakistan'da genç bir kadının TikTok videosu çekerken 400'den fazla erkek tarafından cinsel tacize uğramasından sonra polis kimliği belirsiz kişiler hakkında işlem başlattı. Kalabalığın parasını, küpesini ve telefonunu da çaldığını belirten kadın 300 ila 400 kişi hakkında dava açtı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin akaryakıt kıtlığı yaşayan ülkeye elektrik tedarikinde yardım etmeye karar verdiğini duyurdu. Yardım planı, Mısır doğalgazının Ürdün üzerinden Suriye aracılığıyla Lübnan'a elektrik olarak iletilmesini öngörüyor. 2019'dan bu yana büyük bir ekonomik krizle mücadele eden ülkede günlük elektrik kesintilerinin 20 saatleri bulabildiği belirtiliyor. Brezilya Başbakanı Jair Bolsonaro'nun kendisini eleştiren 176 sosyal medya hesabını engellediği belirtildi. Araştırmayı yürüten İnsan Hakları İzleme Örgütü, olayı kişilerin ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim haklarının ihlali olarak değerlendirdi. Örgüt, engellenen hesaplar arasında gazeteciler, kongre üyeleri ve 1 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığını açıkladı. Teknoloji ve Startup. Dünya genelinde 90'dan fazla sivil toplum kuruluşu yayımladıkları açık mektupla Apple'a çocuk istismarını engellemek amacıyla görüntüleri kontrol etmek için geliştirdiği uygulamayı durdurması çağrısında bulundu. Mektupta çocukları korumak ve çocuk cinsel istismarı materyalinin yayılmasını azaltmak amaçlansa da bunların dünyanın dört bir yanındaki insanların mahremiyetini ve güvenliğini tehdit etmesinden ve birçok kişi için feci sonuçlar doğurmasından endişe duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Facebook, COVID-19 sebebiyle evden çalışmaya geçilmesinin ardından başlattığı Horizon Workrooms uygulamasının bir parçası olarak Oculus Quest 2 başlıklarıyla kullanıcıların oluşturdukları avatarlarla toplantılar düzenleyebilecekleri yeni bir sanal gerçeklik uygulamasını test etmeye başladı. Spor. Sky Sport'un haberine göre Robert Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılma isteğini yönetime bildirdi. Bayern Münih'te 7 sezondur forma giyen Lewandowski ile görüşen yöneticiler, 33 yaşındaki forvet için 100 milyon sterlin bonservis bedeli belirledi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını açıkladı. Günün öne çıkan karşılaşmaları ve sonuçları ise bültende. Günün hikayesi. Bugün sizlere ulaşan bültende günün hikayesi başlığı altında Türkiye Taliban konusunda nasıl hareket edecek sorusu karşımıza çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı ortak canlı yayında Taliban'ın itidalli ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını, Afgan halkının huzuru ve Türkiye'nin çıkarlarının korunması için her türlü işbirliğine hazır olunduğunu ve Taliban yöneticilerini kabul edeceklerini söyledi. Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladıkları açıklaması üzerine gelen eleştirilere, diplomatik misyonlara dokunmayacağız gibi olumlu mesajları kastettiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kurulacak hükümetin tanınması konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket edileceğini, kapsayıcı bir hükümet kurulup kurulmayacağının görülmesi gerektiğini ifade etti. Peki uluslararası toplum ne diyor? ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın bir tür varoluşsal kriz yaşadığını savunuyor ve meşru bir hükümet olarak uluslararası toplum tarafından tanınmak istediklerinden emin olmadığını dile getiriyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Taliban hükümetini tanıma gibi bir amacı olmadığını söylediği, Rusya'nın Afganistan'da kapsayıcı bir iletişimi desteklediği, ABD'nin güvenli olması koşuluyla diplomasiye 31 Ağustos'tan sonra da devam edebileceği, Çin'in ise Taliban'la dostça ilişkiler geliştirmeye hazır olduğu biliniyor. Bu yazının tamamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bir çarşamba gününde daha Aposto 6.30 yayınında ben Gizem sizlerleydim. Bir yayının daha sonuna geldik. Sizlere veda ederken sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.